Ayrım 21.
İnsan haklarının tanınması ve köleliğin yasaklanması için önce Fransa'da, sonra Amerika'da ciddi girişimler olmuştu. 1830'lu yıllarda İngiltere'de bu alanda bir takım önlemler alındı. Bunun ardından Fransa, Portekiz ve Brezilya'da köle ticaretine son verildi. 1841'de de İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Prusya köleliğin kaldırıldığını ilan ettiler. Sıra Osmanlı İmparatorluğu'na gelmişti ama bizde esir ticareti çok gelişmişti. İstanbul'da yalnız Karabaş Mahallesi'nde değil, ondan önceleri de köle satışları için bedestenin arkalarında tavuk pazarı denen 300 odalı bir han yaptırılmıştı. Ayrıca Fatih'te, Üsküdar'da ve Beyoğlu'nda avret pazarı denen köle pazarları vardı. Tiryaki çarşısı denen bir pazarda da daha seçkin cariyeler ve hadımlar pazarlanıyordu. İngiltere'den gelen baskılarla Osmanlılar'da 1847'de yayınlanan bir fermanla köle ticaretini yasaklamaya yöneldiler. Ama köle ticareti her şeye karşın yasa dışı yollarla yürütülüyor ve hükümet esir satışlarını önleyemiyordu. 1864'te de Kafkasya ülkelerinden gelen yoksul göçmenler düştükleri feci sefalet koşulları altında bazen kendi çocuklarını satmak zorunda kalıyorlardı. Esir tüccarları da çeşitli yollardan bunların satışını sürdürüyorlardı. Bu çocukların kurbanlık koyun gibi satıldığını gören insanlarsa bu alışverişlere hiçbir tepki gösteremiyorlardı. Şeriatçılar da çocuk satan ana babaların Allah'ın gazabını üzerlerine çekeceklerini söylemekle yetiniyorlardı. Suzi Dilara işte böyle bir çevre içinde kölelik maceralarını büyüklerinden dinleye dinleye büyüdü. Suzi Dilara'nın en büyük korkusu bir gün Nabedid'in durumuna düşmekti. Nabedid konağın en mutsuz cariyesiydi. O da Çerkes kökenliydi. Onu da küçükken muhafız kumandanlarından Arap İsmail Paşa'nın kahyası esirci pazarından satın alıp getirmişti. Konak Beşiktaş sırtlarındaydı. Evin içi de çok kalabalıktı. Paşa'nın eşleri, cariyeleri, harem ağaları, kalfalar, halayıklar, uşaklar. Nabedid 13 yaşına gelince paşanın büyük oğlu Süleyman kendisiyle ilgilenmeye başladı. Bütün cariyeler Süleyman'dan çok çekiniyor. Nabedid'e "Aman kızım, bu herif seni de baştan çıkartır, hayatın mahvolur, dikkat et" diyorlardı. Nabedid önce bu önerilere pek aldırmadı. Süleyman hoş ve yakışıklı bir gençti. Ne olurdu sanki benimle ilgilenirse diyordu. Bir akşamüstü Süleyman Nabedid'i odasına çağırdı. Bacağında uzun beyaz bir don, sırtında da mintan vardı, ayakları çıplaktı. "Kız Nabedid, gel şöyle yanıma otur, seni yakından göreyim bakayım, nasılmışsın?" dedi. Nabedid'in ödü koptu, iğrendi, odadan kaçmak için kapıya koştu. Süleyman, "Yo kızım" dedi, "öyle kolay kolay elimden kurtulamazsın" dedi. Nabedid'in kollarından ve saçlarından yakaladığı gibi yatağa çekti. Kız çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyordu. Sonunda imdat diye haykırmaya başladı. Süleyman'ın gözleri dönmüştü. "Hiç boşuna bağırma" dedi. "Seni kimse elimden kurtaramaz artık." Nabedid, "Ne olur yapmayın küçük bey" diye yalvarıyordu. Süleyman, "Kes sesini, boşuna yorulma, sen benimsin artık" diyerek kızın ağzını tıkamaya çalıştı. Nabedid, "Halila, Şehriban Kalfa, kızlar" diye bağırdıkça Süleyman pis pis gülüyor ve "Kızım" diyordu, "onların hepsi biliyor burada neler olacağını. Çoğu bu yataktan geçti. Hiçbiri seni kurtarmaya gelmez. Anlasana be, ben sana iltifat ediyorum. Sana yüz veriyorsam mutlu ol. Ben öyle her kızı koynuma almam." Nabedid çırpınıyordu. Süleyman kızın üzerine çullandı, giysilerini parçalayarak yere attı. Nabedid göğüslerini elleriyle örtmeye çalışıyordu. Bağırmaktan sesi kısılmış, hıçkırıklara boğulmuştu. Süleyman azgın bir hayvan gibi onu altında eziyor ve üzerinde kalan son çamaşırları parçalıyordu. Bir yandan da "Dur kızım, telaş etme, bak hoşuna gidecek. Sonra sen isteyeceksin, ben yapmayacağım" diye bağırıyordu. Bu korkunç boğuşma belki 10 dakika sürdü. Nabedid'in artık dayanacak gücü kalmamıştı, bayıldı. Geç vakit Nabedid mosmor, gözleri ağlamaktan şişmiş, yırtık giysiler içinde Süleyman Bey'in odasından çıkarken konaktaki cariyeler kıs kıs gülüyorlardı. Biri gelip kolunu kızın boynuna attı. üzülme dedi. Hepimiz o odadan geçtik, sıramızı savdık. Sen de alışacaksın, boş ver. Bizim kaderimiz bu. Hayattan ne beklentimiz olacak ki? Nabedit ağzını açıp tek söz söylemedi. Odasına kapandı, her yanı çürük içindeydi. Saçları darmadağındı. Bacakları, göğsü ve kolları ağrıyor, başı dönüyordu. Sürahiden bir bardak su içti, yatağına uzandı. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Ne yapabilirdi? Kaçsa nereye gidebilirdi? Bütün gençlik düşleri yıkılıp yok olmuştu. Kimsesizdi, bu konakta ve de dünyada ona yardım edecek tek kişi yoktu. Ertesi gün odasından hiç çıkamadı. Kızlar onu görmeye geldiler, yemeğe çağırdılar. Hastayım, hiç halim yok, karnım da aç değil dedi. Acısını kimseyle paylaşmadı. Akşam yatsı zamanı odasının kapısı açıldı. Bir de baktı karşısında Süleyman. İmdat diye bağırmak geldi içinden. Sonra kötü adam, çıkın odamdan dışarı, sizi görmek istemiyorum diye bağırdı. Süleyman, yoo kız, öyle terbiyesizlenme bakalım diyerek kızarak odaya girip kapıyı kapattı. Nabedit yine çırpındı, yine haykırdı ve yine bayıldı. Bu işkence fasıllarının böyle kaç gün, kaç hafta sürdüğünü Nabedit anımsamıyordu. İşin ilginç yanı artık ona konakta hiç iş yaptırılmamasıydı. Gerçek işi sanki Süleyman Bey'in vahşi isteklerine uymaktı. Birkaç ay sonra Süleyman Bey Nabedit'in odasına uğramaz oldu. Nabedit bu işkencelerden kurtulduğuna sevinirken küçük beyin odasından başka bir cariyenin haykırışları duyuluyordu. Bir akşam da Nabedit tam yatmaya hazırlanırken yine kapı açıldı. Bu kez de karşısında paşanın küçük oğlu Adil vardı. O da ters, ukala, terbiyesiz gencin biriydi. Yapay bir gülümsemeyle odaya girip kapıyı kapadı. ''Buyurun Adil Bey, bir emriniz mi var?'' ''Hayır hayır, ne emrim olacak, seni görmeye geldim. Sen gittikçe güzelleşiyorsun, kadınlık sana çok yakıştı.'' Nabedit kıpkırmızı oldu. ''Neler söylüyorsunuz Adil Bey, o nasıl söz?'' ''Saklama kızım, saklama. Abim bana her şeyi anlattı. Senin vücudunun güzelliğini ve şehvetini anlata anlata bitiremiyor. Mahvetmiştin kardeşimi. Ama bak, ben öyle tersliklerden hiç hoşlanmam, beni yorma. Kuzu kuzu yatarsın, anladın mı?'' Nabedit yine bağırmaya başladı. ''Yoo kızım, hiç boş yere uğraşma. Bu konakta herkes benim ne istediğimi, ne yapacağımı bilir. Bunu abim de bilir, annem de, babam da, anlaşıldı mı?'' Nabedit bu kez de bağırmanın, haykırmanın, imdat istemenin hiçbir işe yaramayacağını anlamıştı. Bu nasıl konaktı böyle? Sustu, bir süre birbirlerine baktılar. Sonra Nabedit yavaş yavaş soyunmaya başladı. Adil azgın bir şehvetle onu seyrediyordu. Nabedit üstünden her şeyini çıkarıp yatağına uzandı. Adil de bir çırpıda çırılçıplak oldu. Kızın üstüne çullanırken, ha şöyle diyordu. Bak ne iyi ettin de dövüşmeye kalkmadın. Ben de sana çok iyi davranacağım, hoşlanacaksın. Adil göründüğü gibi ters bir genç değildi. Nabedit'i seviyor gibiydi. Ama neye yarardı böyle bir konakta böyle bir sevgi? Adil kızın cinsel yanından çok hoşlanıyor ve onu üzmemeye çalışıyordu. Ama birkaç ay sonra o da Nabedit'i aramaz oldu. Nabedit yine yalnızdı, kimsesizdi, bunalımlar içindeydi. Konaktaki cariyelerle, halayıklarla hiç dostluk ilişkisi kuramamıştı. Ona yakın ilgi gösteren tek kişi Boncuk adında bir zenci halayıktı. Boncuk da onun yaşlarındaydı. İnce yapılı, kıvır kıvır saçlı, etli dudaklı, güzel bir kızdı. Akşamları bazen onun odasına gelir, Nabedit de dert ortağı olurdu. Yine böyle bir akşam ona, ''Odan ne kadar sıcak, üstünü çıkartıp biraz rahatlasana.'' dedi. Nabedit bunda hiçbir art niyet görmedi. Tam üzerindeki işlemeli gömleği çıkartırken bir de baktı ki Boncuk da göğsünü açmış, elini Nabedit'e uzatarak, ''Aa dedi, senin ne kadar güzel memelerin varmış. Senin de öyle.'' Boncuk bu sözden sonra Nabedit'in yanağını öptü ve okşadı. ''Boncuk ne yapıyorsun?'' ''Hiç. Ben sevmem öyle şey. Böyle şeyler yapma. Biz seninle arkadaş kalalım.'' Boncuk dayatmadı, biraz bozuldu ve bu arkadaşlık orada sona erdi. Bir cuma sabahı da Nabedit konağın hamamına gitti, bir de baktı, Şehriban Kalfa kurnanın başına oturmuş su dökünüyor. Şehriban Kalfa yaşı 50'nin üstünde cariyelikten kalfalığa yükselmiş bir kadındı. Giyimine ve süsüne çok özen gösterir ve herkese kendini beğendirmeye çalışırdı. Nabedid'i görünce, "Aa, ne iyi ettin de geldin," dedi. "Şöyle yanıma otur, başıma biraz su döküver." Nabedid Şehriban Kalfa'nın yanına oturdu. "Kız, ne diye peştemala sarınıyorsun? At şunu belinden, rahat et." Nabedid utandı, sıkıldı ama Şehriban onun peştemalını çekip atıverdi. "Kız, ne güzel şeymişsin sen. Tevekkeli değil, beyler senden bir türlü vazgeçemiyorlar." Şehriban Kalfa'nın elleri Nabedid'in bacaklarına uzanırken genç kız hamam tasını bıraktığı gibi kaçtı. Nabedid bir günde mutfağa tepsi götürürken arabacı İbrahim'le karşılaştı. Mutfakta kimseler yoktu. İbrahim Nabedid'in önünü keserek, "Kız," dedi, "oh, herkese şapur şupur, bize ya Rabbi şükür demek yok." Nabedid elindeki tepsiyi yere atarak kaçtı. Odasına kapandı. Ondan sonra da kararını verdi, konaktan kaçacaktı. Konaktaki bir cariye kölelerin kurtarılması işiyle ilgilenen adliye komisyonunun varlığını söylemişti. Komisyona nasıl gidileceğini ona anlattılar. Bir sabah erken saatte daha konak halkı ayaklanmadan evden fırladı. Sonra sonra adliye komisyonunun çalıştığı daireyi buldu. Osman Paşa'nın karşısına çıktı, bütün olanları anlattı. Osman Paşa, "Seni oradan kurtarırım ama kimse duymayacak. Arap İsmail Paşa konağından kız kaçırdığımı öğrenirse kıyameti kopartır, beni de azlederler," dedi. Nabedid kimseye bir şey söylemeyeceğine dair yeminler etti. Paşanın da aklı yattı. "Peki öyleyse," dedi, "konağa gidip öteberini toplamana gerek yok. Git içeride bekle, seni Supi Paşa'nın konağına göndereceğim. Orada özgürlüğüne kavuşmuş gibi olacaksın." Gerçekten de hiçbir aksilik olmadan Nabedid Supi Paşa'nın konağına yerleşti. Konakta Nabedid Suzidil'in derd ortağı oldu. Suzidil'e çok şeyler öğretti. Suzidil büyüdükçe de güzelleşti, serpildi, göğüsleri çıktı, boyu uzadı, ipek gibi sarı saçları oldu, mavi gözleri ve duygusal bakışlarıyla harem çevresinin en beğenilen kızlarının başında yer aldı. Supi Paşa da Suzidil'i hiç kendi kızlarından ayırmıyor ve ona özel bir ilgi gösteriyordu. Konağın bu güzel ve sevimli kızı genç yaşlarda cinsel istekler duymaya başladı ama bunu herkesten gizlemeye çalıştı. Bazen kendi yaşındaki kız arkadaşlarıyla bu konularda konuşmalara dalıyor, sonra harem gerçeklerinin çıplaklığıyla kendine geliyordu. Arkadaşları da onun gibi duygusal ve istek dolu kızlardı. Bazen birbirlerini yarı çıplak görmek bile onlarda cinsel duygular uyandırıyordu. İşte böyle bir havada Suzidil'in gözleri bir gün Yusuf'a takıldı ve kafasından çok şeyler geçirdi. Ama Yusuf onun isteklerine yanıt verecek bir erkek değildi. Her şeyden önce içinde bulunduğu toplumun yarattığı bir takım zorunluluklar vardı. Beyaz bir kız bir zenci ile nasıl ilişki kurabilirdi? Toplum buna karşıydı. En hoşgörülü insanlar bile bunu kabul etmezlerdi. Kaldı ki her şeyden önemli bir başka sorun daha vardı. En önemlisi de buydu. Yusuf'un hadımlığı. Bu iş olacak iş değildi. Kafası çatlıyordu Suzidil'in, çünkü sevdiği erkek hem zenciydi hem de hadım. Zenciliği hadi neyse, konaktan kaçar bir yerlerde birlikte yaşarlardı. Ama hadımlık çok ciddi bir sorundu. Cinsel ilişkilerin olanaksızlığını düşündükçe Suzidil'in kan beynine sıçrıyor, kafası güm güm ötüyor, damarları şişiyordu. Suzidil bu konuda çok kafa yordu. Yusuf'u gerçekten seviyor muydu? Yoksa onunla azgın bir seks ilişkisini mi kurmak istiyordu? Sonunda kararını verdi. Yusuf'u gerçekten seviyor, onun kolları arasında olmak, etli dudaklarını öpmek, ellerini yüzünü okşamak istiyordu. "Tamam," dedi, "geri yanı bana vız gelir. O yanımda olsun, beni kucaklasın yeter." Bu kararı verdikten sonra Yusuf'a daha umut verici gözlerle bakmaya başladı. Bakışlarını ondan ayırmıyor ve gözleriyle onu çırılçıplak soyuyordu. Suzi Dilara ile Yusuf'un birlikte olmalarına konağın koşulları hiç elverişli değildi. Konakta bütün cariyeler ve kalfalar bir arada yaşıyorlardı. Onların görevi genelde konağın çeşitli hizmetlerini görmek, salonları, odaları derleyip düzeltmek, hanımefendilere yardımcı olmak, dikiş dikmek, nakış işlemek, yama yapmak, saz çalmak ve haremdeki kadınların isteklerini yerine getirmekti. Harem ağalarının bölümünde yaşayanların görevi de bütün konak halkının hizmetinde olmak, beyler ya da hanımlar arabayla bir yere gidecekleri zaman onların yanında bulunmak, onları kollamak ve korumaktı. Harem ağaları mutfak ve temizlik işleriyle de ilgilenmezlerdi. Onlar konakta protokol memuru durumundaydılar. Kıdemli ve deneyimli olan harem ağaları da kendilerine bir yaver süsü veriyorlardı. Haremdeki bir cariye ile bir köle bazen harem dairesinde bir araya gelebiliyorlar ama birlikte çok az kalabiliyorlardı. Konağın beyleri ve paşaları ve onların oğulları ise hareme diledikleri gibi girip çıkabiliyorlar ve cariyelerle çok daha kolay ilişki kurabiliyorlardı. Bazı konaklarda hadım olmayan Kafkasyalı köleler de oluyordu. Cariyelerin bu kölelere aşık olmalarına zaman zaman rastlanıyordu. Ama konak sahibi paşa ya da bey, bazen de konağın hanımefendisi bu tür ilişkilerden hiç hoşlanmıyor ve bu durumdaki cariyeyi çırak çıkartarak satıyor ya da başka bir aileye gönderiyordu. Konaklardaki kölelerin çoğu zaman en büyük rüyası da ev sahibine kölelik bedelini ödeyerek özgürlüğe kavuşabilmeleriydi. Ama bu parayı bulmaları hiç de kolay değildi. Meclis-i Vala Adliye Kuralları Komisyonu bazen bu durumdaki kölelerin imdadına yetişiyor ve çocukların özgürlüğe kavuşabilmeleri için ödemeleri gereken bedeli devlete ödetiyordu. Çoğu zaman bu işler devlete çok pahalıya geliyor ama yine de bu ödemelerin yapılmasına özen gösteriliyordu. Yusuf'un böyle bir bedel ödeyerek kölelikten kurtulması olacak iş değildi. Suzi Dilara'nın da böyle bir bedel ödemesi olanak dışıydı. Onun için de Yusuf'la Suzi Dilara'nın birleşmeleri söz konusu olamazdı. Ama Suzi Dil Yusuf'a delicesine aşıktı. Bir gün konaktan birlikte kaçmayı da düşünebilirdi. Ama nerede? Daha birbirlerini doğru dürüst tanımıyorlardı bile. Zaman içinde yavaş yavaş birbirlerini tanımaya başladılar. Yusuf'la Suzi Dilara bazen avludaki çeşmeden su doldururken bir araya geliyorlar ve ellerindeki ibrikler ya da kovalar hiç dolsun istemiyorlardı. İlk konuşmalar böyle başladı. Yusuf, sen buraya nereden geldin? Gökten zembille inmedim ya Suzi Dil. Beni Şam'da bir şey Supi Paşa'ya hediye etti. Bir yıl Şam'da kaldım. Bana çok zor geldi. Ben kendi halkımın içinde yetişmiştim. Orası bambaşka bir yerdi. Anlatsana, nasıl bir yerde büyüdün? Benim halkıma Nuba derler. Herkes özgürdür. Kimse kimseye karışmaz. Bir gün acaba kavuşabilecek miyim kendi insanlarıma? O kadar özledim ki onları. Bizim yaşadığımız topraklar dağların eteklerindeydi. Hava hep sıcaktı. Yaz kış bilmezdik. Ağaçlar hep yeşildi. Damları sazlarla kaplı yuvarlak kulübelerde yaşardık. Kulübelerimizin çevresinde kocaman gövdeli ağaçlar bulunurdu. Ağaçlara tırmanır oyun oynardık. Yüzündeki bu çizikler neden oldu? Bizde her kabilenin çizik ya da hacamatlardan oluşan simgeleri vardır. Bazı kabilelerde hacamatlar dikeydir, bazılarında yatay, bazılarında yanlamasına, bazılarında da yelpaze gibi açılır. Genelde bütün erkeklerin yüzlerinde ve alınlarında çizikler yer alır. Kadınlar hacamat edilmezler. Yalnız bizim Nuba kabilesinde kadınların vücutlarına çizikler yapılır. Her çiziğin bir anlamı vardır. Nasıl yani? Çiziklerin amacı vücudu güzelleştirmektir. Yüz ya da vücut hacamat edilmemişse ölülerimizin ruhları onları öteki dünyaya almazlar. Ruhlar boşlukta kalır. Bir kız 10 yaşına gelince vücuduna göğüslerinin altından göbeğine kadar uzanan Y harfi biçiminde iki uzun hacamat yapılır. Kız adet görmeye başlayınca vücudu yeniden hacamat edilir. Bu çizikler bir yandan göbekten sırta kadar uzanır, bir yandan da bacaklara iner. Kadın anne olunca sırt, kollar ve bacaklar da hacamat edilir. Bu iş çok zor olur ve çok kan akar. Ama bu hacamatlar kadının kimlik kartı gibidir. Kadın evli mi, çocuk doğurmuş mu, hangi kabileden geliyor, hepsini bu çiziklerden anlarsınız. Bunun yanında erkeklerin, kızların ve kadınların vücutlarını, yüzlerini, kollarını, bacaklarını, hatta cinsel organlarını süsleyen boyalar da görürsünüz. İnsanlar kendilerini boyarlar mı? Boyarlar elbette. Bu da bizim geleneklerimizdendir. Her kabile halkının kendi geleneklerine göre bir boyama biçimi vardır. Bizde genç kızların da erkeklerin de vücudu çok güzeldir. İnce uzun bacakları vardır. Uzun boylu, sırım gibi insanlardır. Giysilerle vücutlarının güzelliğini örtmek istemezler, onun için de boyanırlar. Bu boyanmanın hiçbir dinsel ya da inançlara dayalı bir kaynağı yoktur. İnsanlar güzellik için boyanırlar. Ne garip şey. Garip ama güzel değil mi? İnsanlar boyanmadan önce yağlanırlar, yoksa boya deriye yapışmaz. Vücuda çeşitli aralıklarla şeritler, bazen daireler çizilir. Bunlar beyaz, kırmızı, sarı renklerde olur. Bazen de vücuda boyalarla fındık ya da ceviz büyüklüğünde damgalar vurulur. Erkekler tarlada çalışırlarken boyanmazlar. Boyaları kilden, kömür tozundan, mağaralarda bulunan beyaz topraktan yaparlar. Bayramlarda bu boyalar tazelenir. Saçlar da çeşitli biçimlerde kesilir, bazen yol yol kazınır, bazen tepede bir hotoz bırakılır. Bunlar da hep insanın ne olduğunu gösterir. Sen de boyanır mıydın? Elbette. Beni kaçırdıkları zaman bütün vücudum boyalıydı, saçlarım da yol yol kesilmişti. Peki siz nasıl eğlenirdiniz? Bana bayramlarımızı, şenliklerimizi, oyunlarımızı hiç hatırlatma. Bizde erkeklerin 3 yaş dönemi vardır. Birincisi çocukluk dönemi. Biz o dönemde hayvan otlatırız, meyve toplarız, aramızda da sizin güreşlere benzer oyunlar oynarız. İkinci yaş döneminde artık olgun sayılırız, o zaman bize kadundor denir. Aramızda daha sert güreşler tutarız. O güreşlerde bileklere bıçak gibi keskin bilezikler geçirilir. Bu çok acıtıcı bir oyundur, gençler birbirlerini yaralayabilirler. Komşu köy halkları arasında da böyle güreş oyunları düzenlenir. Kızlar, kadınlar yerlere çömelir, kadundorların oyunlarını seyrederler. Bu bir yarışmadır. Oyuncular güreşi kazanabilmek için kıyasıya dövüşürler. Oyun bitince kadundorlar bir ağaç gölgesine çekilip dinlenirler. İşte o zaman kızlar ortaya çıkar. Hepsi çırılçıplaktır, göğüsleri ufacık ve taş gibidir. Saçları kıvır kıvır örülüdür. Boyunlarına renkli boncuklardan yapılmış uzun kolyeler takarlar. Bellerine deriden ve üzerlerine boncuk dizilmiş kemerler asarlar. Yaşlılar tam tam çalarlar, bazı kadınlar bir şarkı tuttururlar.